bu haftanın vaazı İsa'nın Balkan'daki şanlanması. Mata bölüm 17 ayet 1'den 9'a kadar.
Evet, vakit geldi. Allah'ın sözüne şimdi dikkat çevirelim. O bizi konuşsun, yüreklerimizi dokunsun. 1895 senesinde Almanya'da bir fizikçi yeni bir metot buldu. İnsanın bedeninin içine baksın. Onun adı Wilhelm Conrad Röntgen. Belki duydunuz bu adı, Röntgen değil mi? Karanlık bir odanın içinde elektrik ampullarla bir deney, bir eksperiment yaptı. Ve o zaman birdenbire duvarda kendi iskeletini gördü. Kendi elinin yani kemiklerini gördü. O büyük bir buluş oldu. Büyük bir buluştan sonra o doktorlar o metodu kullanmaya başladılar. Bedenin içine baksın bir insanın yani görünmeyen tarafını gösterebilsinler. Çok büyük bir olay. Ona benzer bir biçimde 1921 senesinde John Larson adında bir Kanadalı bir yalan makinesi buldu. Bir aparat yaptı. Bu nasıl? Bir kişinin pulsu, tansiyonu ve terlemesi ölçülüyor. Ve bu danilere bakarak karar veriliyor. Acaba bu kişi yalan söylüyor mu yoksa doğru mu söylüyor? Gene görüyoruz yani görünmeyen bir tarafı saklı bir şey meydana çıkarıyorlar. Bir insanın asıl olayını ortaya çıkarıyorlar. Bugün de biz ona benzer bir biçimde bir olayı hakkında okumak istiyoruz. Nerede İsa Mesih kendi kişiliğini gösteriyor ve kendi özünü bize tanıtmak istiyor. Öğrenciler İsa'nın kim olduğunu ancak çok yavaş anladılar. Anladılar İsa farklı ama tam olarak kim olduğunu hemen anlamadılar. Ve onun için okuyoruz Mata 17. bölümden. Ve orada görüyoruz İsa Mesih'in görünüşü nasıl değişiyor. Mata 17. bölüm gerçekten öğrencilerin hayatında çok büyük bir rol oynadı. Ve bizim için de çok büyük bir rol oynadı. Okuyorum. Mata 17 ayet 1. 6 gün sonra İsa, Petrus'u, Yakup'u ve onun kardeşi Yuhanna'yı ayrı olarak yanına alıp yüksek bir balkana götürdü. Bu üç kişi daha hep birlikteler. Yuhanna, Yakup ve Petrus. Sanki onlar daha yakın. 12 ama o üç kişi daha yakın. Ve diyor ki 6 gün sonra. Niçin? Okurken lazım azıcık düşünelim. Ne olmuştu? Durum neydi? 6 gün önce ne olmuştu? Ve tam bir önceki bölümde, 16. bölümde Matta'da okuyoruz. Nasıl bu 6 gün önce Petrus İsa'yı tanıdı. Herkes bir şeyler söylüyor İsa Mesih hakkında. Bugüne kadar aynı şey görüyoruz. İsa kimdir? Peygamber. Büyük bir yani bir filozof, büyük bir öğretmen. Değişik fikirler, deneyler çıkıyor meydana. Ama Petrus İsa'ya söylüyor ki hayır sen Mesih'sin. Diri Tanrı'nın oğlusun. Çok büyük bir ikrar meselesi. Çok büyük bir tanıtım burada görüyoruz. Petrus ikrar etti İsa Mesih'tir ve İsa Mesih onun arkasında onu övdü diyor. Evet bu bilgi senin, yani insandan sana gelmedi, et ve kandan gelmedi ama benim gökteki babam sana bu bilgiyi, bu anlayışı verdi. Ama o haftadan sonra İsa Mesih başka şeyler söyledi. Dedi ki, İsa Mesih dedi ki ben lazım Yeruşalim'e gideyim ve orada çok eziyet göreceğim. Bu yabancı Romalılar, yani bizim kendi halkımız onlara teslim edecek. Ondan sonra öleceğim olarak. Öleceğim, hapiste öleceğim diyor. Ve üçüncü gün diyor, dirileceğim. İsa Mesih bunu söyledikten sonra herkes şok oldu. Bunu kabul etmek istemediler. Değil mi? Mesih'sin, kralsın, büyük bir general gibisin. Nasıl olacak şimdi düşmanlara kurban gideceğim? Nasıl olacak şimdi bu biçimde öleceğim? Ama yetmiyor bu. Yetmiyor bu. İsa bunun arkasında diyor ki, her kim kendi haçını kaldırmazsa bana layık değildir. Siz de diyor, kendi haçınızı taşıyacaksınız benim gibi. Ve bu söz öğrencileri gerçekten bir sıkıntıya soktu diyor. Evet. Sonra İsa Mesih öğrencilerine apaçık dedi ki, ben nasıl haçta öleceğim, siz de haçlanacaksınız. Siz de kendi haçınızı taşıyacaksınız. Biz bugünlerde bu lafı biraz yumuşattırdık. Haç taşımak bize sanki böyle sembolik mi bir şey gibi geliyor. Bahsediyor ki kocam geceleri hep hırıldağıyor. İşte benim taşıyacağım haçım budur. böyle takım bir takım laflar yapıyorlar. Sanki bir hangi zorlukuymuş. Ama bir kişiyi haçta öldürmek bu zorluk vermek meselesi değil. Bu ölüm demekti. İsa bir lafta diyor ki ben öleceğim, siz de öleceksiniz. Korkunç bir şey. Bugünlerde sanki çok korkunç bir şey, o günlerde çok korkunç bir şeydi. Haçta ölesin. Bugün herkes altından boynuna bir takım haçlar takıyor. Onu var gördüğünüz ya da başka süsler, küpü olarak haçlar takılıyor. Sanki bir süs, bir ukrasa olmuştu. Ama o zaman o günlerde öyle değildi. Haçta ölmek gerçekten korkunç bir işkence aleti, bir ölüm aleti idi. 1789'da Fransa'da biliyorsunuz büyük bir devrim oldu. O Fransız devriminde çok bu devrime karşı gelen kişileri öldürdüler, idam ettiler. O zaman Fransız giyotin adında bir doktor yeni bir maşina buldu, giyotin. Yani bir kerekten insanın kafası kesiliyor ve daha kolay ölürmüş. Bu yeni bir buluşuydu. Ve o zamanlarda o kadar kişi öldürdüler ki bu artık sanki bir moda gibi oldu. Ve bazı Parisli, bazı Fransız kadınlar ne yaptılar? Haç yerinde artık altından küçük giyotinler boynuna asmaya başladılar. Ve biz bunu bugün duyarsak iğrenç geliyor bize, korkunç geliyor değil mi? Nasıl bir giyotini taşıyasan böyle? Olmaz. Ama İsa Mesih haç sözünü derken aynısını kullanıyor. Siz kendi haçınızı taşıyacaksınız derken sanki bir giyotin gibi bunu düşünmek lazım. Yani bir ölüm enstrümentidir. Evet, ondan sonra sanıyorum İsa Mesih bu laf yaptıktan sonra onu duyan öğrenciler biraz sıkıntıya düştüler. Ne? Yetmiyor İsa ölecek, Mesih ölecek. Ben de mi? Ben de mi lazım öleyim? Ve bütün bir hafta bu düşüncelerle gezdiler. Şimdi 6 gün sonra okuduğumuz ayeti geliyoruz. Ve sanıyorum bu da bu sıkıntı içinde Petrus, Yuhanna ve Yakup da daha bu düşüncelerle tamamen İsa Mesih'ten birlikte o Balkan'a çıktılar. Ve İsa Mesih onların düşüncelerini bilirdi. Bu laf onların yani imanına sanki bir saldırı gibiydi. Nasıl? Bu az güzel sana inan ettik. Anladık ki sen Mesih'sin ve şimdi bizi böyle temalar konuşuyorsun. Evet. Ve sanıyorum bizim içinde de aynı bir durum var. O öğrencilere lazımdı sanki imanlarına bir destek. Onlara lazımdı böyle hani onların imanını çoğaltıran, imanını güçlendiren bir laf lazım, bir olay lazımydı. Ve İsa Mesih tam bunu gösteriyor, tam bunu veriyor. Sanıyorum biz de çok defa aynı durumlara gelmiyor muyuz? Bizim de imanımız zayıflamıyor mu? Anladığımız gerekli İsa Mesih bizden ne bekliyor? Her şeyi bırakalım, her şeyden vazgeçelim, farklı olalım, mahalle gibi yaşamayalım, bütün baskılara dayanalım. O zaman her bir imanın imanı zayıflayabilir değil mi? Biz de o duruma düşüyoruz. Ve bizim de bir ihtiyacımız var, bizim imanımız kuvvetlendirilsin. Ve biz de aynı bu öğrenciler gibi muhtacız İsa Mesih'in kim olduğunu anlayalım. O bizim imanımızı güçlendirsin. Ve tam bunun için şimdi bugün okuyacağımız olayı görüyoruz. 6 gün önce diyor ne olmuştu? Bütün bir hafta hani öğrenciler bu sözlerle, bu düşüncelerle sanki bir sıkıntıya düştüler. Ve şimdi okuyoruz Matta 17, ayet 2'den 9'a kadar onun devamını nasıl İsa Mesih onların imanını ne biçim yani güçlendiriyor. Ve diyor ki, onların önünde İsa'nın görünüşü değişti. Onun yüzü güneş gibi parlamaya başladı. Rubaları da ışık gibi beyaz oldular. Ve işte onlara Musa ve İlyas göründü. Nasıl İsa ile konuşurdular? Petrus cevap verip İsa'ya dedi, Efendimiz iyi ki buradayız. İstersen burada 3 tane çardak kurayım. Bir tane senin için, bir tane Musa için, bir tane de İlyas için. O daha konuşurken işte parlak bir bulut gelip onların üstüne gölge saldı. Bir buluttan şöyle bir ses geldi. Sevgili oğlum budur. Onunla ferahlanıyorum. Onu sesleyeceksiniz. Öğrenciler bunu işitince çok fazla korktular ve yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu ve dedi, kalkın korkmayın. Gözlerini kaldırıp gördüler nasıl İsa yalnız dururdu, başka kimseyi görmediler. Balkandan inerken İsa onlara şöyle ısmarladı. İnsanoğlu ölülerden dirilene kadar bu görüntüyü kimseye anlattırmayın. Ne kadar büyük bir olay görüyoruz. Ne kadar büyük bir değişiklik yarattı bu olay ölüncelerin hayatında. Ve eminim bu olaydan sonra onların imanı kuvvetlendi. Gördüler İsa asıl ne vaziyettedir? Aslında İsa kimdir? Ve hiçbir zaman bunu unutmadılar. Ve bu olay, bu görüntü onlara öyle bir güç verdi ki bütün sıkıntılara karşı dayanabilsinler. Ve görüyoruz Yuhanna ve Petrus'un hayatında ne kadar büyük bir değişiklik yarattı. Petrus belki 25 sene sonra bir mektup yazıyor. 2. Petrus mektubunda. Bölüm 1'de ayet 16'dan 18'e kadar Petrus bu olayı andırıyor, tekrarlıyor. Tamam mı? Bunca sene sonra aklına getiriyor. Ve diyor ki, şöyle diyor. Kurnazca uydurulmuş masalların peşini takraşmadık. Hayır, biz onun büyüklüğünü göz şahitleri olarak gördük. Çünkü o ne vakit Baba Allah'tan saygınlık ve şanlılık aldı, ona en yüksek ve en şanlı olandan şöyle bir ses geldi. Bu benim sevgili oğlumdur, ondan memnunum. Ve biz ne zaman onunla birlikte kutsal bakandaydık, gökten gelen bu ses kendimiz işittik. Petrus bunu bunca sene sonra mektubunda yazıyor ki ne kadar büyük bir etki bıraktı. Ve Yuhanna daha da sonra belki 50 sene sonra Yuhanna İncil'inde yazarken şöyle yazıyor. Yuhanna 1 ayet 14. Ve söz beden oldu, aramızda oturdu. Biz de onun şanlılığını gördük. Biz sadece böyle obje olarak şanlılığını gördük. Değil sadece İsa'nın ne kadar büyük bir kişi diye. Hayır, biz onun şanlılığını gözlerimizle diyor gördük. Bir obje bir anlamda, genel bir anlamda ama şanlılığını gördük tam bu olayda. Evet, şimdi anladık ne kadar büyük bir mesele oldu. İsa Mesih'in görünüşünün değişmesi Yuhanna'nın ve Petrus'un hayatında çok büyük bir iz bıraktı. Sanıyorum sen de orada olaydın, sen de bütün hayatını değiştireceydin. Evet, ve şimdi bu olaya biraz daha yakından bakmak istiyoruz. Bu mesele, İsa Mesih'in görünümün değişmesi orada. Bir tarafta geriye bakıyor, tarihe bakıyor, eski zamanlara bakıyor. Ve daha sonra göreceğiz bu aynı olay nasıl ileri bakıyor. Bir geçmiş zamana ama gelecek zamana da bakıyor. Ve iki olaya şimdi bakmak istiyoruz. En birinci görüyoruz nasıl bu olay geriye bakıyor. İsa diyor öğrencilerini bir Balkan'a götürdü. Vardı eskiden başka bir mesele Balkan'da oldu. Ve Balkan derken her bir Yahudinin aklına hemen bir şey geldi. Balkan'da ne olmuştu? Rab Musa'ya konuştu bir Balkan'da. Musa Allah'la buluştu bir Balkan'da. Hatta Egip'ten çıkması bile sebep buydu. Musa Firavun'a dedi ki bırak benim halkım çıksın falanca dağda benimle buluşsun, Balkan'da buluşsun benimle. Ve İsa Mesih mahsustan öğrencileri bir Balkan'a götürüyor. Değil sadece yani sakinlik olsun diye, yani yalnız olsunlar ama mutlaka hemen aklına gelsin ki ah burada ikinci bir Musa var. Ve gerçekten geriye bakarken İsa'yı görüyoruz ikinci bir Musa gibi. Ve beş tane nokta görüyoruz. Bu nasıl belli olur? Birincisi diyor ki parlak rubalar var. İsa Mesih'in diyor görünüşü değişti. Hatta onun bütün rubaları parlak yani şırlamaya başladı. Ve en önce başlığını anlayalım ki İsa burada bir hangi bir trik, bir hangi metot falan kullanmadı. Markus İncil'inde 9 ayet 3 diyor ki öyle beyaz olgular ki dünyanın en hızlı çamaşırcısı bile onu yapamaz. Yani eskiden değil mi çamaşırcılar vardı ve bir takım preparatlarla diyor beyazlık yapardılar rubalarını. Ama Markus apaçık diyor ki hiçbir insan bunu yapamaz. Demek yok herhangi bir trik burada. İsa Mesih öğrencilerini aldattırsın. Ama hemen görüyoruz bu Allah'tan bir şey. Bu beyazlık, bu şılaklık insan tarafından gelen bir şey. Allah'ın katından gelen bir olaydır. Öğrenciler bunu görünce hemen anladılar ki Allah bizi burada konuşuyor. Direkt ne o ruhsal bir hakikati göstermek istiyor. Aydınlık her zaman Allah'ın sıfatıdır. Mezmur 104 ayet 1 ve 2 şöyle diyor. Ey Rab Allah'ım sen ne büyüksün. Kuşanmışsın şanlılık ve parıltıyla. Sarılmışsın ışığa bir manto gibi. Allah'ın kendisi diyor yaklaşılmaz bir aydınlıkta yaşıyor. Onun diyor mantısı diye aydınlıktır. Ve İsa Mesih'i öyle görünce öğrenciler hemen anladılar ki bu bir insanın yarattığı bir trik değil. Bu %100 Allah katından gelen bir işaret. İsa Mesih bu çılaklığı nereden aldı? Allah'ın kendisinde. 1. Timoteus 6:16'da diyor ki Allah diyor yaklaşılmaz aydınlıkta oturan O'dur. Birincisi bu. Ama yetmiyor sadece onun rubaları öyle. Sanki içeriden bir yani aydınlık geliyor. İkincisi olarak diyor ki onun yüzü bile yani çılamaya başladı. Ve bu bize hemen gösteriyor gene Musa'nın hayatındaki olayı. Çıkış kitabında 34, 29'da şöyle okuyoruz. Musa elinde iki antlaşma levhası ile yani tabelaları ile Sina Dağı'ndan indi. Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu. Ama kendisi bunun farkında değildi. Kısa bir an için sanki Rab'le görüştü, buluştu ve onun sıfatı sulamaya başladı. Ama burada İsa Mesih, biz onu görüyoruz, nasıl onun yüzü hep öyledir. Bakmakla baktığın şeye benzemeye başlıyorsun. Ve İsa da sonsuzlukta babasıyla beraber olduğu için Allah'ın sıfatındaki aydınlığı paylaşıyor. Onunla bir oluyor. Ve bu da öğrencilere kısa bir bakış için bu fırsatı veriyor. Anlasınlar ki gerçekten ben babamı sonsuzlukta gördüğüm için asıl sıfatım budur. Asıl özelliğim budur. Ve yetmiyor bu. Ve bizim için de aynı söz geçerli. 2. Korintiler 3:18'de şöyle okuyoruz. Ve biz hepimiz diyor sanki bir bakır aynasına bakarak örtülmemiş bir yüzle Rab'bin şanlılığını görüyoruz. Ve Rab'bin ruhu bizi bir şanlılık derecesinden başka dereceye değiştiriyor. Böylelikle bizi gördüğümüz görüntüsünün haline getiriyor. Sanki bu da bir ipucu veriyor ki İsa Mesih'in sıfatındaki bu aydınlık bizim de geleceğimizi gösteriyor. Biz de o çılaklığa, o aydınlığa paylaşacağız. Evet, şimdi gördük nasıl İsa Mesih'in rubaları değişti. Nasıl onun yüzü, onun sıfatı değişti. Ve şimdi iki kişi çıkıyor meydana. Musa ve İlyas. Birdenbire diyor, İsa yalnız değildi. Musa ve İlyas onun yanında göründü. Niçin onlar? Onların ne özelliği var? Bu ikisi eski antlaşmanın sanki en büyük adamlarıydı. Sanki Allah'a en yakın olan kişileriydi. Sahi İbrahim de önemli, Davut da önemli, çok kişiler önemli. Ama özellikle bu iki kişiyi sanki Allah'a en yakın olan kişi gibi gösteriliyor. Ve bunlar sanki iki çağın, iki epohanın en büyük önderleriydi. Değil mi? Musa İslam 1400 sene önce, İlyas 800 sene önce. Ve bunlar şimdi İsa ile konuşuyorlar. Sanki göstermek istiyor ki şimdi İsa ile yeni bir çağ, yeni bir epoha başlıyor. Musa yeni bir epoha başladı. İlyas sanki yeni bir epohanın peygamberidir. Ve şimdi İsa çıkıyor meydana. Sanki İsa üçüncü yeni bir çağ, yeni bir epoha başlattırıyor. Evet, şimdi artık öğrenciler iyice anladılar ki ne için mesele oluyor. Musa 1500 sene ölüydü. İlyas gene 800 sene önce yok oldu. Ve gene de görünüyorlar. İlyas biliyoruz ölmeden göke alındı. Ateş arabalarıyla. İlyas'ın ölümü yok. Ölmeden Rab onu göke aldı. Direkt onun bedeni değiştirdi. Ama Musa öldü ve gömüldü. Ve kimse onun mezarını bilmezdi. Yani orada açıkça yazıyor ki Rab onu sanki gömmüş. Musa'nın mezarı İsrail onu bilmezdi. Yani Balkan'ın başında. Ve ne oldu? Zamanla Yahudilerin arasında bir takım söylentiler, bir takım masallar meydana çıkmaya başladı. Musa diri olarak Allah'ın katındaymış. Ve İsrail halkı için yalvarırmış. Kutsal kitap bunu yazmıyor. Ama Yahudilerin arasında öyle bir laflar gezerdi. Ve o ikisi İsa ile konuşurdular. O bile İsa ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ama Luka İncil'inde okuyoruz. Ne konuda konuştular? Okuyoruz Luka 9:31. Konuştular. İsa Yeruşalim'de nasıl bir son bulacak? İsa'nın hayatı nasıl bitecek Yeruşalim kasabasında? Onu konuşurdular yani İsa ile birlikte. Evet. Bir tarafta İsa'nın çekeceği acılarını gösteriyor. Musa'nın getirdiği en büyük yenilik kurban sistemidir. Musa getiriyor öyle hani İsrail halkına bu kurban sistemi. Ve madem İsa'nın ölümü hakkında konuşuyorlar, bu gösteriyor ki İsa Mesih'in hani ölümü bir kurban gibidir. Musa sanki İsa ile bunu konuştu. Ben İsrail halkıma buyurdum, kurban kessinler ama asıl kurban sen olacaksın. Bir tarafça İsa Mesih'in ölümüne böyle konuşuldular. Sanki İsa'nın bir hafta önce söylediği sözlerini doğruluyor. Sanki Petrus, Yuhanna ve Yakup'a gelecek hakkında bir garanti veriyor ki gerçekten öyle olacak. Ama İlyas da konuştu İsa ile ve sanıyorum o ne dedi acaba? Sanıyorum haçta ölmek ve mezara konulmak senin sonun olmayacak diye hani İsa'ya söyledi. Ben nasıl göke alındım diyor İlyas. Ben nasıl göke alındım? Sen de aynı biçimde dirileceksin ve göke alınacaksın. Musa'nın ve İlyas'ın sanki iki taraftan bir şahitlik yaptığını görüyoruz burada. İsa dirildikten sonra o hakikati gösterdi. Tamam mı? Ve nasıl burada iki adamı görüyoruz. Musa ve İlyas'ı iki kişi olarak. Onlar aynı zamanda kutsal kitabın iki büyük parçasını gösteriyorlar. Kanun ve peygamberler. Tamam mı? Kanun ve peygamberler de bu iki kişi gibi İsa Mesih'in hayatına, ölmesine ve dirilmesine şahitlik yapıyorlar. Kutsal kitabı eski antlaşmayı okurken sadece bu kişiler değil, o kitaplar bile konuşuyor. Nasıl o Balkan'da o iki kişi konuştu İsa ile, aynısını görüyoruz bugün kitapta. İsa dirildikten sonra o hakikati gösterdi. Biliyorsunuz İsa dirildikten sonra Emmaus adında bir köye gitti. Ve bu Emmaus köyüne giderken iki kişiyle karşılaşıyor ama tanıyamadılar. Ve yolla başlıyorlar şimdi konuşmaya. Değil mi? İsa dirildi ama onlar daha anlamadı İsa'nın dirilmiş olduğunu. Öyle bir şey aklına gelmezdi. Ve şimdi İsa burada konuşurken Luka 24, 25 ve 27'ye kadar şöyle okuyoruz. Ey siz akılsız adamlar! Peygamberlerin söylediklerini yürekten çok zor inanıyorsunuz. Hani Mesih lazım değil miydi? Bu şeyleri çeksin de öyle şanına girsin. Sonra Musa ve bütün peygamberlerden tutup bütün kutsal kitapta kendisinden için ne kadar şeyler söylemişse onlara açıklamaya başladı. Fark ettiniz mi? Ne diyor? Musa ve peygamberlerden. Musa ve İlyas'tan. Nasıl bu iki kişi Balkan'da Musa ve İlyas İsa'ya konuşuyordular. Sanki o kitabın da iki parçası İsa'ya şahitlik yapıyorlar. Evet. Şimdi gördük. İsa'nın rubası şuladı. Yüzü sıfatı şuladı. İki kişi Musa ve İlyas orada göründü. Ve dördüncü büyük bir şahitlik, dördüncü büyük bir mesele diyor. Bir bulut geldi bunların üzerine. Önce diyor o bulut gölge saldı. Ve sonra diyor ki o bulutun içine daldılar, girdiler. Ve hemen de anladılar ki bu sıradan bir bulut değil. Sen yüksek bir bakana bindiğin zaman çok bulutlar göreceksin. Bu normal bir şey. Bunun hiç özelliği yok. Hatta diyor ki çok korktular. Niye? Korkacak ne var? Yani bir bulutun içine dalmak korkunç bir şey değil. Ama hemen anladılar ki bu farklı bir şey. Çünkü bu şafaklı bir şey. Ve hemen anladılar ki bu değil sıradan bir bulut. Bu Allah'ın varlığını gösteren bir olay. Hemen anladılar ki bu yani Musa'nın zamanında ve bütün İsrail tarihinde var olan bulut. Okuyoruz Çıkış kitabından 24, 15, 18. Şöyle diyor. Musa dağa yani Balkan'a çıkınca bulut dağa kapladı. Rabbin görkemi Sina dağının üzerinde indi. Bulut dağı 6 gün örttü. 7. gün Rab bulutun içinden Musa'ya seslendi. Rabbin görkemi İsraillere dağın doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. Musa bulutun içine dağa çıktı. 40 gün 40 gece orada kaldı. Ve hemen anladılar ki nasıl 1400 sene önce Musa'nın zamanında bu bulut geldi. Allah orada konuştu. Kendini gösterdi. Nerede var öyle bir şey? Allah nerede kendini gösteriyor? Hangi bir peygamber? Yok. Bu çok özel bir şeydi. Ve şimdi diyorlar ki, hem de fark ettiler ki aynısı yeniden oluyor ve biz bunların şahitleriyiz. Bu çok büyük bir olaydı. Nasıl çok eskiden Allah yeniden hani kendini Musa açıkladı, şimdi bunu yeniden görüyorlar. Şimdi yeniden kendini açıklıyor, yeni bir zaman başlıyor. Değil Musa'nın kanun zamanı, değil İlyas peygamberin zamanı ama Allah'ın oğlunun zamanı şimdi başlıyor. Artık bundan sonra bize kanun lazım değil. Biz biliyoruz Allah ne istiyor insandan. Daha fazla kanunlar gerek yok. Bize lazım öyle bir kişi kim bize yardım ediyor. Bu kanunları yerine getirelim öyle değil mi? Artık bundan sonra bize peygamber lazım değil. Biz biliyoruz doğru yolu. Peygamberlerin işi budur değil mi? Doğru yolu göstermek. Bize yol gösteren lazım değil. Ama o yolda yürümemize yardım eden bir kişi. O bize lazım. Ve bu bulut yeniden gelince öğrenciler belki anlamaya başladı. Rab yeniden konuşuyor. Yeni bir şey gösteriyor bize. Evet ve son olarak 5. taşka görüyoruz burada gökten bir ses geldi. Ve iyice anladılar ki artık mesele ne için oldu. Petrus o 3 kişiyi İsa'yı, İlyas'ı ve Musa'yı görünce baktı İsa'ya bir kompliment yapsın. Bir iltifat yapsın yani. Güzel bir şey, bir laf yapsın. İyi ki buradayız. İyi ki bu olayı gördük. İsa, şimdi anlıyoruz. Sen Musa ve İlyas kadar büyük bir kişisin. Sen 3 numaralısın. Tamam mı? Onlar kadar büyük bir kişisin. Çok büyük bir laf. Yani en büyük peygamber kadar büyük bir peygambersin. Ve en büyük kanun verici kadar büyük bir kanuncusun. 3 tane çardak yapalım. Yani çardak ne demek? Bir kolibe. Sanki burada kalasınız. Hep burada kalasınız. Kanun ve peygamberler ve İsa. Sanki yeni antlaşma eski antlaşmanın üstüne eklendi. Öyle bir bakış, öyle bir düşünce vardı Petrus'ta. Sanki sadece yani eski antlaşmanın kitabının devamıdır. Yine çok büyük bir şey. Ama birdenbire gökten bir ses geliyor. Biz buna şaşmıyoruz. Çünkü o bulut zaten Allah'ın varlığını gösteriyor. Ve bu ses konuşuyor. Hayır, öyle değil. Sanki istiyorsa desin yani, Petrus sen daha anlamadın İsa kimdir? Bu benim sevgili oğlumdur. İsa için konuşuyor. Bu benim sevgili oğlumdur. Değil İlyas, değil Musa. Onunla ferahlanıyorum. Onunla gurur duyuyorum. Oğlum diyor. Oğlum diyor. Değil benim kulum. Değil benim hizmetçim. Değil benim işçim. Bir patron ne kadar işçileriyle sevinirse, ne kadar övünürse, hiçbir zaman bir babanın kendi oğluyla kadar övündüğü, yani kadar övünemez. Onun kadar gurur duyamaz. Bir farklılığı var burada değil mi? Bir işçi, oğul, çok büyük bir fark var. Çünkü bir oğul sanki babasının devamıdır. Onun içinden çıkmış ve bambaşka bir bağlantı var. Bu benim sevgili oğlumdur. Artık bu lafı duyduktan sonra, sanıyorum yavaş yavaş anlamaya başladılar İsa gerçekten kimdir? İşte Musa ne kadar büyük ise de sadece bir hizmetçidir. İlyas peygamberlerin en büyüğü olsa bile o sadece bir hizmetçidir. Ve gökten gelen bu sesle Allah göstermek istedi ki İsa Musa'dan ve bütün peygamberlerden daha büyüktü. Değil peygamberlerin en büyüğü olsun ama bambaşka bir kategoridedir. Bunu lazım iyice anlayalım. Daha sonra mektuplara baktığımız zaman özellikle İbraniler mektubu bunu apaçık görüyoruz. Bu benim sevgili oğlum. Değil Musa, değil İlyas. Görüyoruz İsa ne kadar daha büyüktür bütün peygamberlerden. Okuyoruz İbraniler 1. bölüm ayet 1'den 3'e kadar. Eski zamanlarda diyor Allah dedilerimize birçok defa ve birçok yollarda peygamberlerle konuştu. Ama bu son günlerde bize kendi oğlu ile konuştu. Peygamberler bir tarafta, oğlu başka bir tarafta. Ve Müslümanlar bugüne kadar bunu anlamadılar. Bizim peygamber daha büyük, bizim peygamber başka bir şey bilmiyorlar. Ama daha 100 tane peygamber gelsin, bir tane oğlun yerine geçmeyecek. Bize lazım değil yeni bir peygamber. Çünkü son olarak İsa Mesih geldi. Değil peygamberlerin sonu. Ama bir oğul olarak. Şimdi daha büyük sözlerle İbraniler 1'de bunu okuyoruz. Oğul ne kadar üstündür. Ona diyor her şeyin üzerine mirasçı kaldı. Bir peygamber Allah'ın mirasçısı olsun düşünülmez. ve zaten onunla dünyaları yaratmıştır. Peygamberler zaman içinde doğuyorlar. Ama İsa Mesih diyor, onunla dünyaları yaratmıştır. O diyor Allah'ın şanlılığının çılantısıdır. Ve onda Allah'ın asıl tabiyetini görüyoruz. Bakın ne kadar büyük sözler. Kendi kuvvetli sözüyle her şeyi ayakta tutuyor. Peygamberler sanki sıradan insanlar gibidir. Ama İsa Mesih diyor oğul olarak her şeyi kendi sözüyle ayakta tutuyor. O dedi mi olacak, bu iş oluyor. O dedi mi yani bu Balkan batacak, o zaman bu batıyor. Evet ve sonra diyor ki en sonunda günahlardan paklama işini bitirdikten sonra yukarıdaki büyük kralın sağında oturdu. Hangi peygamber günahını paklayabilir? Kendi günahlarını bile paklayamaz. Hiç konuşmam hani başkalarının günahlarını. Ve yukarıdaki büyük kralın sağında oturdu kim? Hiçbir peygamber onu yapamaz. Bir taraf şu bunu görüyoruz. Bu benim sevgili oğlumdur. Onu sesleyin. Dil İlyas'ı. Ve aynı zamanda İsa Musa'dan da büyüktür. Ve gene okuyoruz İbrahimler mektubundan bölüm 3 ayet 3'ten 6'ya kadar. İsa diyor Musa'dan daha büyük şanlılığa layık sayıldı. Ne kadar evin sahibi onu yapan ustadan daha büyük saygınlık görüyor. Çünkü her evin var bir kişisi onu kaldırsın. Ama her bir şeyi kaldıran Allah'tır. Sahi Musa da bütün evin üzerinde sadıkan sayıldı. Tıpkı nasıl bir hizmetçi sadıkan sayılıyor. Mesih gene kendi evin üzerinde bir oğul gibi sadıkan sayıldı. Bir benzetme yapıyor. Bir kişi bir ev kaldırıyor. Adam bir usta tutuyor. Çok büyük, hızlı, çok büyük bir usta da olsa. Veriyor ona bir iş. Veriyor parasını. İş bittikten sonra hadi çav. Gidiyor onunla. Artık işi yapan Musa diyor. Evi yapan. Ama kimi için yaptı? Kendi oğlu için. Kendi çocuğu için bu evi yapan diyor. Allah'tır. Oğul, usta. Tamam mı? Geçici bir hizmetçi ve kalıcı bir sahip. Arasındaki fark budur. Evet, bu bizi şimdi bugünlerde, 2000 sene sonra normal gelebilir. 2000 sene içinde biz bu habere belki alıştık, banal mı bir şey. Ama Yuhanna, Petrus ve Yakup için bu bir şok idi. Çünkü Yahudi olarak Musa'dan daha büyük bir kişi düşünülmez. O Allah'ı görmüş değil mi? Evet, ama o diyor sadece bir hizmetçi gibidir. Bu benim sevgili oğlum. Onu dinleyeceksiniz, onu sesleyeceksiniz. En sonunda yani Yuhanna ve Petrus ve Yakup korkudan yere düşüyorlar ve sanıyorum saklandılar. Ve sonra en sonunda Musa ve İlyas ortadan kayboldular. Baktılar İsa yalnız duruyor. Onlar yok oldu artık. İsa yalnız duruyor. İşte bundan sonra artık onu sesleyecekler. Şimdi gördük ne kadar büyük bir olay. Sanki bu olay Musa ve İlyas'ın eski günlerini, tarihe bakıyor. Ve aynı zamanda sadece geri bakan bir olay değil. İkinci mesele bu olay ileri bakıyor. Geleceğini gösteriyor. Nasıl bu sene geriye baktı? İsa'nın tarih kişileri getirdi. Aynı biçimde ileri bakıyor. Hem İsa'nın geleceğini gösteriyor hem de bizim geleceğimizi gösteriyor iki taraftan. Nasıl şimdi bu öğrenciler İsa'nın geleceğini gördüğünde sanki kısa bir ön bakış gibi. Nasıl mesela filmler için reklamlar yapılıyor ya yeni film çıkıyor değil mi? Ve bir iki sene gösteriyorlar sana biraz böyle iştahlanasan, biraz meraklanasan bu filmi. Gidersin kenara, aa bu iyi bir film. Aynı bunun gibi Allah sanki bu filmin ön bakışını veriyor. Bak bu böyle olacak. İsa'nın gerçek ve kalıcı hali böyle olacak. Musa ve İlyas İsa Mesih'in sonu hakkında konuştu. Nasıl ölecek ve dirilecek. Ve kısa bir bakıştan bunu anladılar apostollar. Ve şimdi okuyoruz nasıl Yuhanna bunca sene sonra ona ikinci bir defa böyle bir bakış veriliyor. Yuhanna yaşlanmışken artık Petrus ölmüştü, Yakup çoktan ölmüştü. Ve bütün apostollar hepsi ölmüştü. Sadece Yuhanna hayatta kaldı. Ve biliyoruz yaşlandığında onu bir mahpusa attılar. Hani bir ada, bir ostrofa attılar onu. Ve orada İsa Mesih ona ikinci defa göründü. Patmos adasında, biz bunu İncil'in son kitabında, açıklama kitabında okuyoruz. Orada İsa Mesih ikinci defa Yuhanna'ya görünüyor. Bakın şimdi karşılaştığın nasıl? Yuhanna bir ses işitiyor. Ve bu sesi görmek için yani arkasına dönüyor. Bir kişi görüyor. Ve o gördüğü kişi Yuhanna'ya şaşırtıldı. Bakın açıklama 1, 13'ten 16'ya kadar okuyorum. Onun robası diyor ayaklarına kadar uzanırdı. Onun göğsü de altın bir kuşakla kuşanmış idi. Onun kafası ve saçları beyaz idi. Yapağı gibi bembeyaz idi. Onun gözleri yanan ateş gibiydi. Onun ayakları bakır gibiydi. Fırında kor haline getirmiş bakır gibiydi. Onun sesi harıl harıl akan sulara benzerdi. Onun sağ elinde 7 yıldız vardı. Onun ağzında keskin 2 ağızlı bir kılıç gibi uzanırdı. Onun yüzü bütün kuvvetiyle parlayan güneş gibiydi. Aynı. Tıpatıp aynı. Görüyoruz nasıl İsa Mesih burada görünüyor. Değil artık bunca zaman İsa ile birlikte yaşadı. Bir 33 yaşında bir erkek gibi değil. Nasıl o Balkan'da İsa'yı gördü, şimdi onu bir daha görüyor. Artık İsa öldü, dirildi, babasının yanına döndü. Bir daha bu bakışı Yuhanna'ya sağlanıyor. Yuhanna ikinci defa İsa gördüğü gibi ve şimdi Musa ve İlyas'ın Balkan'da konuştukları gerçekleşti. Yuhanna bunu anladı. Bu artık gerçekleşmiş. İsa şanlılığına girmişti ve artık öyle bir kral gibi hüküm sürüyor. Ve bu önemlidir. Biz bir krala hizmet ediyoruz. Değil bir prense. Aralarındaki fark ne? Prens daha bekliyor krallığını alsın. Ama kral artık bunu almıştı ve hüküm sürüyor. Ve İsa Mesih o takım gösterildiği zaman anlıyoruz. İsa bir prens değildir. O bir kraldır. O artık hükümetini kurmuştur. Bütün zorluklarında bunu unutma. Yuhanna ve öbür apostolar bu olayı görünce ne kadar kuraj aldılar. Sen de kuraj al bundan. Biz bir krala hizmet ediyoruz. O artık zaten şanlılığına girmiştir. Bu olay bize bunu gösteriyor. Ama sadece İsa'nın geleceği değil. Aynı zamanda bu olay bizim de geleceğimizi gösteriyor. Biz zayıflık içindeyiz, değil mi? Düşünebiliyor muyuz? Petrus, Yuhanna ve Yakup o Balkan'dan ne kadar büyük bir güvenlik ve coşkuyla indiler. Sanki uçardılar, değil mi? O kadar kuraj geldi onlara, o kadar büyük bir iştah, o kadar büyük bir güven geldi onlara. İsa gerçekten kimmiş diye. Öyle bir duygu vardı. Biz artık yani Allah'ın yeni sistemini gördük. Bizim kadar hızlı kimse yok. Ama nasıl sarhoş bir kişi gece ne kadar coştuysa, ne kadar uçtuysa sabahleyin ne oluyor? Ayılıyor. Aynı biçimde apostolar da hemen ayıldılar. Çünkü o Balkan'dan inerken ne oldu? Öbür 9 apostol aşağıda kaldı. Değil mi? Onlarla karşılaştılar. Ve ne olmuş? Onlar aşağıda beklerken bir çocuk gelmiş, yani bir aile gelmiş. Çocuğu gösterdiler. Çocuğu yani kötü ruhlara tutsakmış, cinlere tutsakmış. İstediler yani dua etsin de bu cin çıksın ondan. Dua etmişler ve bir şey olmadı. Yapamadılar. Nasıl? Bunca sene bunu yaptılar. Bunca sene, belki 3 sene İsa'nın adında dua edip tamamı cinlere kovardılar. Bu sanki standart bir şey. Nasıl bugüne kadar biz İsa Mesih'in adına dua ediyoruz, cin mecbur çıksın. Ama o olayda yapamadım. Ve büyük bir kontrast. Balkan'daki yüce görünüş ve aşağıda realist. Aşağıda hakikat, aşağıda gündelik yaşam çarpışıyorlar. Biz de kaç defa, yani sanki bir hangi bir tatile, bir kampa, bir lagere gittiğimiz zaman ya da biz özel bir toplantıya gittiğimiz coşuyoruz ve hemen arkasında sanki balon sönüyor. Her şey sanki boşunaydı sanki. Öyle bir durumdaydı, değil mi? Evet. Ve sonra Matta 17 okuyoruz, 19'dan 20. Sonra öğrencileri ayrıca İsa'ya gidip sordular, biz kötü ruhu neden uğrattıramadık? İsa onlara dedi, imanınız çok az da ondan. İmanınız az. Ve bu zayıflık içinde yaşarsak da hep öyle kalmayacağız. Hep öyle devam etmeyeceğiz. Allah nasıl İsa'nın bedenini şanlandırdıysa biz de aynı biçimde şanlandırılacağız. Yani İsa Mesih'in o anda gördüğü şanı bizim de olacak. Ve bu bizim için büyük bir kuraj verici bir söz. Çok büyük kuraj verici bir olaydır. Okuyorum 1. Yuhanna 3 ayet 2. Sevgililer, biz şimdiden Allah'ın evlatlarıyız ve ne olacağız henüz belli değil. Ama şunu biliyoruz, o ne vakit ortaya çıkarsa biz o vakit ona benzer olacağız. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Fark ettiniz mi? Bu olay sadece İsa'ya göstermiyor. O seni de gösteriyor. Onun sıfatı nasıl değiştiyse, o nasıl boğuşçulak rubaları giydiyse, sen de diyor aynı biçimde olacaksın. Çünkü o göründüğü zaman ona benzer olacaksın. Bu olay ileri bakıyor ve orada duran iki kişi dünyanın sonunda İsa ile karşılaşacak olan iki grup insanı gösteriyor. Ne demek istiyorum? Değil mi? Musa ve İlyas oradaydı. Ve aynı zamanda bunlar sanki iki grup insan temsil ediyor. Prestorlava yapıyor. Musa nasıl yani son buldu? O her bir insan gibi öldü. Biliyoruz. Bedeni çürüdü. Toprakta yok oldu. Kemikleri bile yok artık bugünlerde. Ama sonra sonsuzlukta İsa ile karşılaşıyor. Öbür tarafta İlyas nasıl? Biliyoruz. O ölmeden göke alındı. Ama o da İsa ile karşılaşıyor. Ve bu iki kişi sanki iki grup insan gösteriyor. Dünyanın sonunda aynı mesele olacak. Bazı kişiler Musa gibi olacak. Daha doğrusu 99% kişilerin hani 99% Musa gibi olacak. Hani düşünmüş olursan bu binlerce sene içinde kaç kişi doğdu, öldü, kemikleri bile yok oldu. Değil mi? Toz toprak hiçbir şey kalmadı onlarda. Ama onlar da diyor İsa ile karşılaşacaklar. Milyarlarca kişi ölülerden dirilecek ve böylelikle onunla karşılaşacaklar. İsa gene diriydi. Ne zaman Balkan'da İsa ile göründü? O gene İsa'nın ikinci gelişinde hayatta olanlarını temsil ediyor. Bazı kişiler ölmeden görecekler İsa Mesih'i gelirken. Ve herkes nasıl mezardan, yani herkes mezardan dirilmeyecek ama onların bedenleri tıpkı İlyas'ın bedeni gibi bir anda değişecek. Onu okuyoruz 1. Korintliler 15. bölümde. Ayet 52 ve 53 şöyle diyor. Bakın sizi saklı bir şey anlatacağım. Hepimiz uykuya dalmayacağız. Hepimiz ölmeyeceğiz istiyor söylesin. Ama hepimiz değiştirileceğiz. Bir an içinde, bir göz kırpmasında, son boru çalınınca, çünkü boru sahilinde çalınacak, ölüler de çürümez olarak dirilecek. İşte o zaman değiştirileceğiz. Bu iki kişi İsa Mesih'in gelişindeki iki çeşit insan gösterecek. Bazıları diriliyor, bazıları dirilmeden değiştirilecek. Evet, şimdi bugün çok büyük bir olay okuduk. Çok büyük bir olay gördük. Bana böyle yeni imandayken bu olay biraz nasıl diyeyim sana, böyle biraz uzak bir masal gibi gelirdi. Tamam mı? Düşünemezdim. Gerçekten böyle bir şey oldu. Ama okudukça daha fazla anlıyorum. Çünkü içinde bir logika var. Anlıyorum İsa Mesih kendini gerçekten o biçimde orada gösterdi. Öğrencilerin, apostolların yani imanını hızlandırmak için. O zamana kadar, bu diriliş olayı olana kadar bizim vazifemiz nedir? Nasıl o Balkan'da o ses geldi? Ne dedi? Bu benim sevgili oğlumdur. Ne diyor? Onu sesleyeceksiniz. Onu sesleyin. Evet. Ve gerçekten bizim vazifemiz budur yani. İsa Mesih gelene kadar onu sesliyoruz. O ne derse onu yerine getiriyoruz. Bizim bize düşen pay budur. Birçok kişi öyle bir peygambere hizmet ediyorlar. Ve gene de titriyorlar. En ufak detayına kadar bu peygambere benzer olsunlar. Öyle değil mi? Biz bugün gördük nasıl İsa Mesih bütün peygamberlerden daha büyüktür. Nasıl uğraşmayalım ona benzer olmak? Nasıl en küçük detaylarına kadar ona benzer olayım? Bakmayacağım onun saçlarının, onun sakalına. Bakmayacağım onun dış görünüşüne ama onun sevgisine. Onun yavaşlığına, onun kutsallığına. İşte o konuda ona benzer olmak istiyorum. Ya sen? Rab sizinle olsun.